Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve hocamız Ali Rıza Bayzan Bey, Aklı Karışık kitabının son kitabının müellifi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman.
Hocam bugün güzel bir konuya başlıyoruz. Gerçi bütün konular güzel. Yani şükür de güzeldi. Açlık, Ramazan disiplini güzeldi. Şimdi bu hafta ümit. Tabii İmam-ı Gazali burada reca diyor.
Evet.
Beynel haf ve reca diye çok meşhurdur bizim tasavvufi eserlerde.
Korku ile ümit arasında
olmak. Korku ile ümit arasında olmak. Hocam şöyle bir söylemek istiyorum, bir giriş yapmak istiyorum. Genelde bugün ümit, işte pozitif düşünce falan çok tervic ediliyor her tarafta. Yani kişisel gelişim kitaplarında, evet, işte pozitif düşün, iyi düşün, hep iyi um. Ha, kendi hakkında, etrafın hakkında, bu güzel bir şey. Ama sanki, gerçi bu havf konusuna bugün girmeyeceğiz ama korku, havf birazcık böyle unutuluyor, ihmal ediliyor. Halbuki herkes ümitle çalışmıyor, herkesin beyni. Evet. Bir kısım insanlara iyi bir motivasyon için korku da lazım ama neyse ki bugün ümitle başlıyoruz. Herhalde havf konusuna girdiğimizde biraz daha zorlanacağız gibi geliyor bana.
Evet.
Ne dersiniz?
Yani hep sufiler hep şeye benzetir ya, kuşun iki kanadına, yani tek kanatta uçulmaz diye. Hakikaten ikisine de ihtiyaç var. Ama şeye, realiteye de baktığımızda bizim türkülerimiz, şarkılarımız, hatta hikayelerimiz falan çok fazla acıyla dolu, hüzünle dolu, kaygıyla dolu, endişeyle dolu. Dolayısıyla hani bizde umut aşısına daha fazla şey var sanki, ihtiyaç var yani.
Hocam tabii son 200 yıl Osmanlı'nın işte devamlı savaşlar,
evet,
Çanakkale Harpleri, Birinci Dünya Savaşı, Yemen'deki mücadelemiz, evet, Filistin, işte Kuzey Afrika'daki, Libya'daki mücadelemiz, çok kan kaybetmişiz.
Evet. Yani
doğru söylüyorsunuz. Biraz şarkılarımız, türkülerimiz bile, değil mi?
Evet, çok
gitti,
fazla
gelmiyor, acep nedendir şeklinde, evet, böyle şeyler var.
Gerçi onlar geniş gönüllü insanlardı. Yani o hüznü kaldırıyordu. Melankoliye dönüştürmüyordu bunu. Hüzünleniyordu, ağlıyordu, içini yıkıyordu. Mevlana öyle diyor. İçindeki sararmış yaprakları ve kurumuş dalları alıp götürür diyor hüzün. Ama ondan sonra kendine geliyor. Şimdi ise o hüzüne umutsuzluk eklenince melankoliye dönüşüyor. Yoksa hüzün kendi başına iyi ama umutsuzluk aşıladın mı ona, o zaman melankoli oluyor. Bildiğin bir hastalığa dönüşüyor yani.
Yoksa hocam az bir hüzün insanı daha böyle motive eder.
Yani evet, evet, evet.
Eksik olan şeyin farkına varırsınız. Şimdi hocam benim çok dikkatimi çekti. İmam Gazali Hazretleri şöyle başlıyor hocam bu ümit bahsine. Bundan sonra bilmiş ol ki havf ve reca, yani korku ile ümit, Allah'a yakın olma konusunda iki kanat ve ahiret yolundaki bütün engeller kendileriyle aşılan iki binit gibidir. Demek ki Allah'a giden yolda korku ve ümit birer binek.
Evet.
Bizi Allah'a götürüyor. İkisi de amaç ve hedef değil esasında. Ama bazen korkuyla Allah'a ulaşıyoruz. Bazen ümitle Allah'a yaklaşıyoruz. Dediğiniz gibi hocam ikisini dengeli kullanmak,
evet,
gerekiyor.
Tabii buradaki korku kelimesini de biraz açmak lazım herhalde hocam. Şimdi normalde biz korktuğumuz şeyde ne yaparız? Kaçarız. Halbuki buradaki korku bizi Allah'a yaklaştırıyor. Onun için bu sevdiğine karşı yanlış yapma korkusu, kaygısı olarak yorumlanıyor.
Evet. Bu da çok yani, hocam, güzel bir şey. Yani aslandan kaçar.
Evet.
Ama yani Allah'ın sayesinden korkuyoruz. Ama
o bize
beraber ona yaklaşmak için de korkuyu.
Evet.
Yani korktuğun aslana yaklaşmazsın.
Evet.
Ama güzel bir şey yani, farkındalık hakikaten, bu korku pozitif bir korku o zaman.
Evet, evet. Mesela öğrenmede de ilginç hocam. Kaygısız öğrencinin de öğrenmesi düşük. Aşırı kaygılı öğrencinin öğrenmesi de düşük. Ortası. Yani azı da çoğu da kaygının zarar. Ortası karar. Onu şey diyor, harekete geçiriyor.
Hocam,
daha verimli olmasını sağlıyor.
Sanki hocam sıkıntımız şu. Bugün hani modern işte pedagojide, işte çocuk terbiyesinde hemen hemen her sahada korkuyu hiç böyle gündeme getirmiyorlar. Hani çocukları korkutmak, işte ne bileyim işçileri korkutmak, yani cezada diyelim aynı. Hani. Ama hocam
kantarın topuzu kaçıyor tabii
gerçek
yani.
Gerçek hayata baktığımızda her şey ceza. Kırmızı ışıkta geçtiğiniz ceza yani. Devlet,
evet,
peşinizi bırakmıyor. Yani en ufak bir hatanızı devlet cezalandırıyor esasında. Yani bu dünyada ceza da var esasında.
Var, artı şey var. Hayatta riskler var. Trafik bir risktir. Sokağa çıkmak, yani sonuçta insanlar arasında karışmak, farklı insanlarla birlikte olmak, hastalık tehlikesi vesaire. Yani insanı böyle Pollyanna tarzı iyimserlik, o doğru bir şey değil. ve tasavvuftaki ümit o anlamda çok farklı. İmam Gazali örneklendiriyor da ümiti beklenti olarak görmüyor. Mesela temenni ile ümit arasında ayrım yapıyor Gazali. Temenni şeye karşılık geliyor, beklentiye karşılık geliyor.
Hiçbir iş yapmadan yani bir şey beklemek.
Aynen öyle, ama öbür tarafta ümiti eylemsel olarak tanımlıyor. Yani bir eylemdir ümit, öyle durduk yerde beklemek değildir yani. Güzel. Mesela diyor gidip tohumu taşa ekerek Allah'tan bir buğday bekleyemezsin diyor. Gidip onu toprağa ekeceksin.
Evet.
Ondan sonra.
Hocam benim şurası dikkatimi çekti, oraya geleceğiz inşallah. Yani iki binittir. Bunlar tabi biniklerin hangisi daha iyi, ona da cevap veriyor İmam Gazali'lerde.
İki taşıt yani.
Ümit daha iyidir ama.
Evet.
Havf da bir gerçektir. İnsanların hepsi ümitle iş yapmaz. Bir kısım insanlar korkuyla motive olur. Yani evet. Korkutursanız. Yani şunu yapmazsanız şöyle bir kaybınız olur.
Zaten psikolojideki hocam en temel şeylerden birisi, motivasyonlardan birisi kaygıdır. Kaygı ile arasında, mutluluk arasında insanın gidip geldiği kabul edilir. Yani bir uç mutluluk kabul edilir. Öbür üç şey kabul edilir, kaygı kabul edilir. Dolayısıyla duygu durumunda her ikisine de, her iki kanada da ihtiyaç.
Eyvallah. Hocam korku deyince aklıma geldi. Geçenlerde bir arkadaşımız, yeni şoför, kavşağa nasıl çıkıyorsunuz diye sordum. Dedi ki gözlerimi kapatıyorum, bismillah deyip çıkıyorum.
Şimdi yani kavşağa arabayla evet, girecek.
Tamam, eyvah. Ama Allah-u Teala korumuş. Yani korkusuzluk insanın hocam hayatta kalması için çok büyük tehlike. Yani insanın hayatta kalması için korku lazım. Hatta diyor evet. Psikologlar, insanlar tabii bugün Türk milleti niye kaygılı diye bir soru sorarsak, korkulu dersek hani hep böyle istikballe alakalı endişelerimiz çoktur ya.
Evet,
iş bulabilecek miyim, ekonomi nasıl gidecek falan filan. Bunun sebebi diyorlar tarih öncesinde insanlar büyük tehlikelerle yaşıyordu. Her köşe başında bir aslan, bir kaplan, bir canavar.
Bekliyordu.
Böyle çok tedirgin olmak durumundaydınız hayatta kalmak istiyorsanız. Tabii bu %75'lik ki beynimizin bir kesimini, yerini işgal etti. Allah'a şükür bugün öyle tehlikeli durumda yaşamıyoruz. Yani öyle ülkelerde var şüphesiz. Suriye'si, Afganistan'ı falan. Yani her köşe başında bizi bekleyen bir tehlike yok. Yani
evet.
Trafiğe çıkmazsınız İstanbul'da. Bu sefer ne oldu? O eski korkularımız beyindeki fazla olmaya başladı. Denge kaçtı yani. Onu tekrar %50'lere indirmek lazım.
Doğru.
Bir yorum da gördüm geçen, hoşuma gitti. Hani Türkiye'de bir zamanlar fakirlik vardı falan filan. Belki o zaman herkes acaba iş bulamazsam aç kalırım derdiyle yaşamıştı. Bundan belki 40 sene 50 sene önce.
Evet.
Ama bugün Allah'a şükür öyle kaygılarımız yok fazla. Başka kaygılarımız var. Yani şu aşırı toplumun getirdiği obezite var.
Evet.
Hareketsizlik var. Efendime söyleyeyim uyuşturucu falan, yani para çoğaldığı için. İnsanların gayrimeşru işler yapma tehlikesi daha büyük değil mi hocam ailemiz
evet,
için?
Evet. Bir de tabii tembellikten kaynaklı kaygılar var. Yani tembel olduğu için çalışmıyor, kazanamıyor. Tembel olduğu için başarılı olamıyor derslerinde. Tembel olduğu için yapması gerekenleri yapmıyor. Ondan sonra da duyuyor, kaygı duyuyor. Yani bu böyle, ne ekersen onu biçersin.
Eyvallah. Şimdi hocam diyor ki çevresi hoşa gitmeyen şeylerle çevrili ve uzak mesafedeki cennet zevklerine ve kurb-ı rahmana ağır yükün altında insanı ancak ümit ulaştıracaktır. Şimdi Rabbimize gidiyoruz, yükümüz ağır.
Evet.
Ramazan geliyor hocam, oruç tutuyoruz. İşte
evet.
Zekat vakti geliyor. Paramızı bölüp fakirle paylaşıyoruz. Bunlar hocam nefse çok ağır şeyler değil mi? Yani insan
evet.
kolay
malcanın yongasıdır yani.
Veremezsiniz yani.
Evet.
Şimdi bunlar ümitle ancak diyor insan motive olabilir. Belki hocam şunu anlıyoruz buradan, biz de yani insanları dine çağırırken, güzel ahlaka çağırırken ümit vermemiz lazım biraz.
Kesinlikle. Yani insanları öyle ederek, kaygılarını
artırarak
gidilecek yol sınırlı bir yoldur. Esas olarak insanları umuda çağırmak gerekiyor. Zaten o insanlar tırnak içinde umutsuzluğun içerisinde, inanç açısından yani başka açılardan son derece iyimser olabilir ama
nihilist bir şeyler
evet,
var belki.
Denklemdedir
var.
Yani karmaşık bir durumdadır. İnsan olarak zayıf bir noktadadır. Dolayısıyla ona umuda sarılmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu Mevlana diyor. Yani tek başına kaldığın zaman ne kadar acizim ama Allah'a dayandığım zaman ne kadar güçlüyüm. Şimdi oradaki farkı hissettirmek lazım insanlara.
Bir de hocam tabii şimdi günümüz insanlığı yani rotasız gemi gibi bir okyanusta motorlar çalışmıyor. Yani şeyiniz de yok. Bir herhangi bir gidecek hedefiniz de yok. Hakikaten bu nihilist anlayış çok kötü hocam. Yani manasız bir hayat. Hatta bu Martin Seligman var hocam. Pozitif psikolojinin kurucusu, evet. Babası çok önemli bir adam. PERMA diye bir şey geliştirmiş, formül, mutluluk formülü.
Hmm.
Birincisi hocam pozitif düşünce. PERMA'nın P'si pozitif düşünce. İnsan pozitif düşünecek diyor yani olaylar hakkında. Ama dediğiniz gibi polyanacılık bana aslında değil bu. İkincisi hemen PERMA'nın L'si engagement, yani meşguliyet.
Hmm.
İnsanın böyle sevdiği, yapabileceği işlerle, pozitif işlerle uğraşması. Size de bir sanat olabilir, bir ilme merakınız olabilir, bir spora merakınız olabilir. Her neyse onu bulup orada sonuna kadar gideceksiniz. Üçüncüsü hocam ilişkiler, relationship diyor. Ben de şunu düşündüm akşam kendi kendime hocam. Yani İslamiyet kadar bu ilişkileri zorla dikte eden başka bir din yoktur. Şu manada yani anne babaya saygılı, sevgili olacaksın.
Öf bile demeyeceksin yani.
Demeyeceksin. Akrabayı devamlı ziyaret edeceksin. Diyor ki ya bazı sahabeler, ya Resulallah akrabam gelmiyor. Sen yine gideceksin. Vermiyor bana, sen vereceksin ona. O kadar hocam yani akrabalık bağlarını İslamiyet önemsiyor ki. Yani siz açıkta kalmanız mümkün değil. Hani bir dar zaman gelse insan sokağa düşse hocam bunu fark ettim. Siz akrabanız sahip çıkıyor. Yakın arkadaş bile çekiniyor icabında. Yani sahip çıkarsam yanlış anlaşılır. Özellikle hanımlar için söylüyorum bunu. O yüzden diğer hocam bir tanesi de PERMA'nın M'si meaning. Yani insanda mana olacak. Hayatın manası olacak. Hani
yaşamın anlamı.
Şimdi bugünkü insanlar yani hakikaten dini inanç olmayınca hayatlarında biraz mana tarafı eksik oluyor. Yani bu dünyaya ben niye geldim? Para kazanmak içinse para kazanıyorum zaten. Eğlenmek içinse zaten çok eğleniyorum.
Evet.
Daha başka mana olmalı. Allah'a emanet, bu psikologlara gidenlerin çoğu manayı kaybettiği için. Manası yok.
Viktor Frankl'dan beri logoterapi şey diyor. Yani anlamsızlık diyor. Yani özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren en fazla uğraşılan konu yaşamın anlamı konusu. Nihilizm, hiççilik. Niye yaşıyoruz ki? Bütün yapıp ettiklerimizin anlamı ne ki? Önceki programlarda bahsetmiştik ya hocam, bir yazılımcı vardı. Programcı sosyal medyada intihar edeceğine dair bir açıklama yaptıktan sonra intihar etmişti yani. Dün bir şey aradı beni. Bir öğretmen arkadaş aradı beni. Eski öğrencilerinden bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Bu tıp fakültesini bırakıp Boğaziçi'ne geçmiş bir öğrenci yani. İki öğrenci bir evde kalıyor. İki erkek öğrenci. İkisi de bunun öğrencisi. Biri diğerinden haber veriyor. Karar vermiş. Temmuz ayında intihar edecek.
Ne kadar kötü hocam.
Niye? Yani tamam yaşıyorum da ne yani?
Bir manası yok.
Bir manası yok. Şeyde stoacılık felsefesinde hocam şey yaygındır. Böyle belirli bir tarih belirleyip o tarihte intihar etme şeyi vardır yani. Kültürü vardır. Bu stoacılık kültürün yansıması olarak pek çok ünlü isim de önceden belirlemiş, işte atıyorum işte 3 yıl sonra şu ay şu gün intihar edeceğim. Böyle eşiyle birlikte intihar eden örnekler de var. Stefan Zweig yanlış hatırlamıyorsam mesela karısıyla birlikte intihar etmişti. Böyle ileri bir tarih belirleyerek.
Hocam çünkü mana olmayınca ümit olmuyor.
Aynen öyle.
Yani gidecek
bir yeriniz yok. İkisi birbirini aynen öyle. İkisi birbirini şey diyor, besliyor yani.
Hayatın manasıyla ümidi demek hocam birbirini desteklediği için manayı kaybeden ümidi kaybediyor.
Evet.
Veya ümidi kaybeden manayı kaybediyor. O yüzden aynen hocam öyle. Dinimizde insanlara ümit kestirmek en büyük günah.
Evet.
İnsanları karamsar hale getirmek, insanların ahiretle alakalı, Allah'la alakalı fikirlerini karamsar hale getirmek kesinlikle hocam yasak.
Yani insanların umutlarını elinden aldığınız zaman canını almış oluyorsunuz yani. Ruhunu elinden almış oluyorsunuz. Çalmış oluyorsunuz daha doğrusu.
Aynen
yani.
Yaşamaya bir şey kalmıyor.
Evet.
Hocam dikkat eder misiniz Kur'an-ı Kerim ayetlerinde? Ey imadenlerden ayetlerden sonra genelde hep böyle cennetler, içinde altında ırmaklar akan köşkler. Aslında cennet bahçe demek.
Evet.
Değişik değişik meyvelerin olduğu bahçeler. Hocam şöyle bir şey soruyorum kendi kendime. Ya insan bu dünyada en çok ne ister? Yani Türk milletine sorsak şimdi hocam.
Evet.
Türk milleti biliyorsunuz evi çok sever.
Evet.
Herkes hocam güzel bir ev sahibi olmak istemez mi? Bahçesi olsun, önünden su aksın, dere aksın, havuz olsun şeklinde. Allah-u Teala hocam hatta bizim psikolojimizi iyi bildiği için bizi en çok heyecanlandıran şeylerle bizi cennete çağırıyor hatta.
Evet.
Ümit veriyor bize. Belki dünyada evin dar olabilir.
Evet.
O durumda yaşayabilirsin ama.
Orada yani, sana bir yer var.
Sana orada çok güzel yer ama. Normal bir yerde değil.
Evet. O, göz kamaş. Şey o intihar edeceğim diyen Boğaziçi'li öğrencinin hayatta tek bağı şeymiş hocam. kimseyi görmemek için, kimseyle iletişim halinde olmamak için gece kalkıp bilgisayara oyun oynamak, gündüz şey etmek, külliyen yatmak. Sabahtan akşama kadar yatıyor, gece kalkıyor, sabaha kadar oyunu oynayıp tekrar yatıyormuş aktarmalara göre. Yani işte insan hayatla bağı teknoloji, salt teknoloji üzerinden olduğu zaman çok şey oluyor. Şimdi Yenikapı Mevlevihanesi'nde Mevlevi Semalarına katılıyoruz. Şimdi bazı insanlar şöyle yapıyor hocam. Cep telefonunu eline alıyor, çekim yapıyor. Ya ama seyrederken de telefondan seyrediyor şeyi, semayı. Ya oraya gelmişsin, tamam çekimini de yap da sen oha oraya bak yani. Oradaki gerçek insanlara bak ya, onları da telefondan görme yani. Ay, tamam çekimini yap, bir şey değil yani, ama gözün varı şeyde olsun.
Eye contact diyor hocam, yani göz teması.
Evet.
Yani insanla iletişiminin hocam en önemli şeyi gözleriyle temas etmektir.
Evet.
Onu da bırakıyor insanlar artık. O kadar yani, makine aracılığıyla.
Evet evet. Ki yani göz temasından kaçınmak çok şey, problemli bir şey sayılır. Yani
sağlıksız bir şey.
Bir problem vardır. Ha, yani şeyden, çekingenlikten ya da saygıdan kaynaklıysa ayrı bir mevzu da, olağan koşullar altında göz kaçırmak, ya gizleyip saklayacağı bir şey olduğu, ya karşı tarafla ilişki kurmak istemiyor, umursamaz oluşu vesaire yani.
Hocam hakikaten güzel konulara girdik bu programımızda. Çünkü ümit, mana, bunlar çok önemli şeyler.
Kesinlikle.
Hiç kimsenin ümitlerini öldürmeyelim. Zaten hocam biraz sonra gelecek bazı hadis-i şeriflerde. Böyle din adına insanları ümitsizliğe düşürmek, Allah seni affetmez demek esasında onu diyen için çok büyük tehlike arz ediyor. Allah-u Teala bu tür insanları cehenneme atıyor. Siz diyor kullara ümitsizlik aşıladınız. Benim adıma insanları benden kaçırdınız. Gelin bakalım.
Hesabını verin.
Hesabını şimdi verin. Ben de sizi ümitsizliğe şimdi cezalandırıyor, ümitsizlikle diye geçiyor. Evet. Hocam bir daha okuyalım şimdi. Çeşitli zevkler ve şehveti çekici süslü şeylerle etrafı çevrili olan cehennem ateşinden ve acı veren azabından insanı ancak korku kamçısı kurtaracaktır. Demek hocam korku da İlla ben cehenneme gideceğim diye adam böyle atlıyorsa hani onları kaçırmak için hani bir kırbaç gösterip sakın yaklaşmayın buraya, ha burası tehlikeli. Yine Allah'ın hocam merhametinin ve sevgisinin
yani
tezahürü. Sanki şöyle hocam, hani bazı anne babalar hepimiz çocuklarımıza kızıyoruz değil mi? Bak gelirsem ha falan, sakın ha oraya yaklaşma. Oraya bir yaklaşırsan, sobaya işte yaklaşırsan
yani
sana işte falan filan yaptığımız ufak çaplı hocam, büyük çaplı demiyorum.
Evet.
Tehditler de esasında sevgiden değil mi?
Tabii yani yoksa şey, Allah korusun, çocuk alır bıçağı, yanlış bir iş yapar, sobaya dokunur. Ben küçük kardeşimi kucağımda böyle sallıyordum uyutmak için, yani ilkokulda okuyordum o zaman. Yani sobayı aslında uzaktık ama kolunu birden attı, şey yaptı, parmakları böyle sobaya geldi. Hep şey derdim o zamanlar, ya biraz hastaydı, aman yaşasa da kardeşim, büyüse de helallik alsam ondan yani. Yani onun acısı, şimdi mesela onu korkutman lazım şeye karşı, ateşin tehlikeli olduğuna dair yani.
Hocam o yüzden diyor ki İmam Gazali, tam yerine geldik hocam şimdi. O halde korku ile ümidin hakikatlerini, faziletlerini ve bunların birbirinin zıttı oldukları halde aralarının toplanmasını, aralarını cem etmemiz gerekiyor diyor. Yani korku ve ümit, bunlar zıt.
Evet.
Ama bunların ikisi de lazım. Acaba hangi oranda,
ne kadar, nasıl?
Ne kadar bir insanı gördük hocam. Şimdi bunu da biraz sonra geleceğiz inşallah. Bazı insan var ki korkuya ihtiyacı var. Bazısının ümide ihtiyacı var. Onu diyor şeyhler, işte müderrisler, öğretmenler, hocalar bakacak. Muhatabın psikolojisini tartacak. Neye ihtiyacı varsa o kadar
o dozdan verecek. O ilaç mı şimdi?
Evet, verecek diyor. Hocam şimdi recalın hakikatine girmeden kısa bir, yani ümidin hakikati nedir? Aslı nedir? Onun tahliline giriyor İmam Gazali. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin karşınızdayız. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumiddin adlı eserinden Ümit, yani orijinal ismiyle Reca bölümündeyiz. Diyor ki İmam Gazali, bilmiş ol ki ümit saliklerin makamı ve taliplerin hallerindendir. Şunu diyor hocam, salik yola girmiş.
Evet.
Dervişan diyelim. Dervişlerin makamıdır. Onlar devamlı ümit halinde olurlar. Ama istekli olanlar da zaman zaman ümitli olur, zaman zaman korkuya kapılır. Yani tasavvufa girmek hocam esasında insanı daha ümitli daha dengeli hale getiriyor. Kaygılarınızı azaltıyor nispeten.
Evet.
Şöyle diyor. Reca bir vasıftır, özelliktir. Vasıf yerleşip istikrar bulduğu vakit ona makam, süratle geçtiği vakitte de ona hal denir. Yani hal daha geçici, makam ise kalıcı.
Artık bir karakter haline gelmiş yani.
O yüzden hani pozitif halleri makama çevirmemiz gerekiyor hocam. Onun da yolu işte bu maneviyat yolunda. Onun eğitim veririz o insana. Nasıl daima ümit var olunur.
Evet.
Hatta en kötü durumlarda bile insan nasıl ümidini korur. Evet. Bunu diyecek herhalde. Şöyle diyor hocam. Beklediğin, hoşa gitmeyecek bir şey ise buna havf denir. İleride başına bir şey beklentin var. Ama olumsuz. Bunun adı havftır. Beklediğin, hoşa gidecek ve gönlünün arzu ettiği bir şey ise buna da ümit denir. Yani hocam korku ve ümit istikballe alakalı. Gelecekle alakalı yani.
Evet.
Yani sonra başımıza gelecek bir şey. Çünkü ümit kalbin hoşlandığı bir şey beklemesidir. Fakat beklenen bu sevgilinin bir sebebi olması lazımdır. Eğer gerekli sebeplerin çoğu hazırlanmış olduğu için onu bekliyorsa buna ümit denir. Fakat sebepler tamamlanmamış, karma karışık ve bozuk olduğu halde sevgiliyi beklemeye reca adını vermek, ümit demek, ona demekten çok buna aldanma ve ahmaklık adını vermek daha uygun düşer. Hocam biraz önce bir buğday örneği vermiştiniz.
Evet,
buyurun.
Evet. Yani İmam Gazali'den bir örnekti o zaten. Şimdi psikolojide bir şey vardır. Gerçekçi iyimserlik, bir de polyannacı iyimserlik. Gerçekçi iyimserlik de sen bir şeyin doğru olması için, gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Polyannacılık da ise sadece temenni ediyorsun, bekliyorsun. Artı gerçeğe uygun değil yani yapıp ettiklerin. Şimdi diyelim ki ders çalışmıyorsun ama başarılı olacağına inanıyorsun. Gidip emek harcamıyorsun ama bir şekilde evinin geçimini sağlayabileceğine inanıyorsun. Bunlar beklenti, boş beklenti.
Herkese kötü davranıyorsun ama ilişkilerin çok
iyi olmasını istiyorsun. Yani. İstiyorsun. Veya hiçbir şey yapmadan kendini tamamen değiştirebileceğine inanıyorsun. Ya hiçbir şey yapmadan insan kendini nasıl değiştirecek yani? Ümit o anlamda yani hem bir şeydir, inanmaktır, hem bir eylemektir. Eylem olmadan kendi başına ümit olmaz yani.
Hocam tasavvuftaki bugün vurgu. Bazı kişisel gelişim kitaplarında işte neyi düşünürsen anında o olursun. Her gün düşün. Tamam hocam, bu da var esasında. Yani biz bunu rabıta diyoruz tasavvufta.
Evet.
Peygamberimizi düşünüyoruz her sabah. İnşallah onun gibi küçük bir Muhammed.
Evet.
Rahmetçik biliyorsun hocam. Küçük evet. Muhammed demek.
Evet.
İnşallah olacağız.
Tabii İnşallah.
Olabildiğimiz kadar. O da var yani düşünmek, ama sırf düşünmek, hayal etmek herhalde hocam dediğiniz gibi yeterli olmuyor.
O zaman mesela en iyi yemekleri hayal etsin. Karnı doyuyor mu?
Doymuyor.
Yani oraya sıra geldiğinde olmuyor. Ha şu, mesela Mevlana hocam şey der. Her şey bir hayalle başlar der. Bu anlamda bir mesajı vardır. Ama hayalle başlar derken hayalde kalırsan olmaz yani. Ademoğlu hayalle gelişir diyor Mevlana. Hayalleri güzelse onu rahatlaşır. Onunla rahatlaşır. Eğer gözünde kötü hayaller görünürse ateşten eriyen mum gibi erir gider. Devam ediyor. Ama sonuçta hayalde kalırsan olmuyor. Hayal sadece bir başlangıç noktası yani.
İyi bir motivasyon için fişekleme.
Evet. Ama devamını getireceksin yani. Şimdi Aristo mantığı işte hocam nedir? Hayal diyor orada kalıyor. Ya da mesela umut diyor orada kalıyor. Kaygıyı korkuya sabak atmıyor. Ya da korku diyor umutu yok sayıyor. Yani hayat öyle değil. Hayat karmaşık. Hepsinin bir karışımı var yani hayatta.
O zaman hocam İmam Gazali Hazretleri şunu söylüyor bize. Ümit etmek için sebepleri hazırla.
Evet.
Hocam ben ileride işte bizim akademisyeniz profesör olmayı ümit ediyorum. Ama kitap yazmıyorum, makale yazmıyorum, konferans vermiyorum. Sonra diyorum ki ya genel hocam bizde çok vardır bu, toplumu suçlarız. Başarısız olunca ya işte benim babam okutmadı. İşte benim patron daha iyi bir pozisyona getirmedi.
Ya da hocam beni sevmiyordu, tezime olur vermedi.
O hoca sevmiyorsa başka hoca mı yoktu yani? Sen yani başarılı ol. Şimdi hocam başarısızlığa kılıf bulmak için sebepleri tembelliğimizden hazırlamayıp Bir de suçu sağa sola dağıtmak, bu da ayrı bir vebal.
Evet evet, yansıtma psikolojide buna deniyor hocam. Yani hep başkalarını suçlamak, suçu başka şeylere atmak, kendi dışında hep. Aslında kusur kendisinde, bu çok yaygın bir şey yani. Ama bu yansıtma aşırıya gittiği zaman artık bir ruhsal hastalığa dönüşüyor yani. Karşına bir paranoid tip çıkıyor yani.
Hocam bazen sohbet ediyoruz, bazı tipler hakikaten paranoid tipler böyle. Adam bir başlıyor kötülemeye her şeyi.
Evet.
Ya dünyada bir kendisi iyi. Evet. Başka hiçbir şey iyi değil.
Evet.
Devletler, sistemler,
her şey onun aleyhine çalışıyor.
Her şey kötü. Aa, bir bakıyorsun bu adam kendisini iyi olduğunu düşünüyor. Ya bu kadar kötülük arasında bir kere sen nasıl iyi oluyorsun?
Evet.
Bu birinci sıkıntı. Yani hakikaten dediğiniz gibi yani o yansıtma esasında insanın kendi iç alemini de gösteriyor.
Tabii. Yani zaten yansıtma kelime anlamı da oradan. Yani kendi içindekini oraya yansıtıyor yani. Mesela hırsızın herkesi hırsız görmesi gibi, yalancının herkesi yalancı görmesi gibi. Şimdi niye? Kendi gibi görüyor yani.
Yani bazı meslek grupları hocam çok etkiliyor demek ki. Hatta avukatlarda da alınmasınlar ama her gördüklerinde bir suç arama şeyi olduğunu duymuştum.
Bunu şey olarak bir mesleki duyarlılık olarak yapmak başka bir şey ama gündelik yaşama da bunu yansıtmak işte o zaman şey oluyor. Bu içinden çıkılmaz bir hal alıyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam biraz önce perma demiştik. Hani pozitif düşüneceğiz.
Evet, evet.
Ümit ver olacağız. Ama yani ondan sonra bir iş yapacağız. O işte başarılı olmak için. En son hocam permanın A'sını söylememiştik. Achievement yani başarı. Başarmak için önce işte bir işle meşgul olmak, güzel ilişki ağı içinde bulunmak. Yani astımız, üstümüz, işte akrabalarımız, komşularımız. Sizin dediğiniz hocam çok ilginçtir o. Yani toplumdan kaçan bir insan tipi.
Evet.
Yani gece sabaha kadar bir efendim kompütürle muhatap olup,
evet,
onunla arkadaş olup insanlardan kaçmak. Hocam hayvanlar bile yani bizde bir söz vardır. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
Evet.
Hayvanlar bile tek başına yaşayamıyor.
Evet.
Onlar bile zaman zaman sürüler halinde koklaşarak, sohbet ederek gelişiyorlar.
Evet.
O yüzden hani bu gelişim için insan hocam demek ki şunu anlıyoruz. Hayal ettiğimiz şey neyse onun sebeplerini araştıracağız. Kafamızda bir hayal var. Ben şimdi çok büyük mimar olmak istiyorum.
Evet.
Sultanahmet Camisi'ni yapmak istiyorum.
Evet.
Aynısını. Yolu belli esasında. Mimarlık fakültesine gidersiniz. O yetmez, bir sürü özel eserler, makaleler okursunuz. Dünyadaki bir numara cerrah olmak istiyorum ama tıp fakültesine girmemişim.
Evet.
Veya girmişim de hiçbir ekstra kitap okumadan, hiçbir başarılı cerrahın hayatını okumadan hayal ediyorsunuz yani. Ben bunu çok beğendim hocam. Hani buradan dinleyicilerimize bunu paylaşmak lazım.
Evet, kesinlikle. Yoksa şey, insanlar oturduğu yerde hayal ederek, oturduğu yerde düşünerek her şeyi değiştirebileceğini düşünüyorsa o sadece rüyada oluyor. Rüyada yapabilir bunu yani.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam yeni bir şeye girdik. Şayet beklenen sevimli şeyin sebeplerinin varlığı veya yokluğu bilinmiyor ve karanlığa gidiliyorsa buna ve bunu beklemeye rica ve ümitten ziyade temenni ve dilek denir.
Evet.
Çünkü bu sebepsiz bir bekleyiştir. Yani ümit ediyorum diyemezsiniz. Temenni ediyorum.
Evet.
Zengin olmayı temenni ediyorum. Çünkü hiçbir sebebe sarılmamışım. Yani o yüzden her halükarda ümit ve korku isimleri şüpheli ve tereddüt edilen şeylere verilir. Kesin olan şeylere ne ümit ne de korku adı verilir. Mesela sabah vakti güneşin doğmasını ümit ediyorum denmez. Güneş doğar yani.
Evet.
Akşam vakti güneşin batmasından korkuyorum demek de bir
anlamlı değil.
Anlamsız
yani
bir söz. Hocam tabii İmam Gazali yani büyük psikolog gibi kelimeleri böyle
seçerek,
yerli yerine seçerek oturtuyor.
Evet.
Gerçi biz bunu bazen kullanıyoruz. Ama yani bunlar yanlış kullanım diyor. Kesin olacak şeyden korku ve ümit olmaz. O kesin başına gelecek çünkü diyor. Evet. Çünkü bunlar kat'i olarak olacaktır.
Yani bir olasılık, bir ihtimaliyet olacak ki şey olsun yani, ümit ve korku konusu olsun yani. Öbüründen şey etmek, öbürüyle ilgili ümit ve korku aptalca, o zaten bir realite yani.
İşte hocam belki dinle şunu yapıyoruz bazen. Bu 99 adam öldüren hani Beni İsrail'in hadislerde adam daha ölmemiş, tevbe etme imkanı var ama o alim diyor ki sen diyor bittin artık, kati.
Evet.
Sorun kati cehennem. İyi madem diyor, seni de öldüreyim diyor. Olsun 100.
Yes.
Zaten cehenneme gideceğim. Daha hocam yani katileşmemiş bir şeyi o alim kati hale getirdi.
Evet.
Ve cezasını da bedeniyle, canıyla ödüyor işte. Ama diğer başka bir alim tövbe et diyor. Çevreni değiştir diyor. Daha güzel insanların olduğu bölgeye git. Bu sefer diyor Allah'ın izniyle kurtulursun diyor. Ve adam yani daha, çünkü ölmeyen hocam bize bir laf vardır. Can çıkmayan ne derler hocam, ümit kesilmez. Bir insan hasta olur.
Evet.
Mesela, çok hastadır.
Herkes çıkmamış canda umut vardır.
Aynen
yani.
Hocam. Hala canın çıkmamışsa bu adamın geri gelme ihtimali vardır.
Evet.
Evet.
Ya hocam, kalp masajıyla ne kadar insan hocam kurtarılıyor mesela. Yani kalp masajıyla kalbi durmuş yani. Diyelim ki bunu ölmüş sayarsın yani. Ama kalp masajı yapıyorsun. Hayır, devam ediyor hayat yani.
Hatta hocam morta bile dirilenler oluyor.
Evet, evet, evet.
Morta bir gün yatıyor, 24 saat yatıyor. Sonra bakıyorsunuz adamcağız kımıldamaya başlıyor. O yüzden hocam yani hakikaten ümit var olmak çok farklı bir tutum hani. Allah hepimize versin.
Burada bunu. Yanlış şöyle bir şey oluyor hocam. İmam Gazali'nin burada vurguladığı gibi. Diyelim ki bir şey temenni konusu, dilek konusu. O dileği umut olarak yorumluyor. Hayır, dilek ayrı bir şey, ümit etmek ayrı bir şey. Şimdi o dileği gerçekleşmeyince umutsuzluğa kapılıyor. Yahu ama bu zaten umut değil ki. Bu dilekti.
Sen o zaman dileksizleş, umutsuzlaşma.
He yani olacak. He, dediğiniz gibi dileksizleş, umutsuzlaşma yani.
Hocam yeni bir farkındasanız tabir şu anda icat ettik. Dileksiz ol.
Umutsuz olma.
Çünkü niye? Dilek de çünkü... Yani sebepler yok ortada.
Evet.
Sebepler hocam yok demiyor. Bilmiyorsunuz.
Bilmiyorsun. Kontrol imkanında değil. Yapabileceğin bir şey yok yani.
Sanki biraz sonra...
Veya diyecek... sana ait değil. Senin üzerinde tasarruf yapabileceğin bir şey değil yani.
O zaman dileksiz olabiliriz.
Yani... Ama umutsuz olamayız yani.
Eyvallah hocam.
Ya dilek güzel. Tabii burada şey. Mesela aşırı beklenti bir dilektir hocam. Beklenti dediğimiz şey başkalarından bir şey beklemek. Tamamen onların yapacağı bir şeyi beklemek bir dilektir. Ama bu beklenti insanı aşırı derecede borçlandırır. Artı karşı tarafı da tedirgin eder. Ama umut öyle değildir. Umut onun altyapısını hazırlarsan da onun sonucu olarak ortaya çıkar.
Hocam bir de gerçi direkt konumuzla alakalı değil ama bu aşırı dilek, aşırı temenniler ve istekler hocam insanı acayip mutsuz ediyor.
Evet.
Beklentiler yani.
Ne kadar yüksekse beklenti, hayal kırıklığı o kadar şey oluyor. Fazla oluyor yani.
Beklentiyi hocam azalttığımız kadar hayatta mutluyuz.
Evet, kesinlikle.
Şimdi uçağa bindik. Harika bir yemek, harika bir efendim muamele. Yurt dışına gittik işte havalimanında. Hocam geçen ben Kanada'ya gitmiştim.
Evet.
Böyle ekşi suratlı bir polisle muhatap oldum. Daha girer girmez yani insan hoş geldin falan yok. Niye geldin?
Niye
falan.
Geldin?
Yani, ya kardeşim param var gezmeye geldim Allah Allah. Niye 3 günlüğüne geldin? Daha fazla gelmen gerekmez mi? Ya sana hani yani insanın hocam moralini bozmak. Eğer beklentiniz yüksekse daha o ülkeye girerken bütün umutlarınızı kaybediyorsunuz. O seyahat size işkence haline geliyor.
Evet, onun için şey yani şey ayrı tutmak lazım yani. Maruf el-Kerhi'nin tasavvufla ilgili yaptığı ilk tanım var. Maruf Kerhi Hazretleri hocam şey diyor. İnsanların elindekinden ümit kesmek. Tanımın bir kanadı bu. Hakikatleri almak, insanların elindekinden ümit kesmek. Ben insanların elindekinden ümit kesmek şey olarak insanlarla ilgili aşırı beklentiye girme diyor. Yani ben öyle
hocam,
anlıyorum.
Öyle hocam dur haklısın. Mesela şimdi diyorsunuz ki Süleyman Hoca beni yemeğe götürürse hani onun parası çok diyeyim. Veya ben diyorum ki hocam bana şöyle şöyle bir tatile götürse. Ya niye beklentiye giriyorsun ki?
Evet.
Velev ki parası çok olsun. Belki başka adamcağızın işleri,
hesabı var, kitabı var.
Okuyan çocukları var bilemezsin ki.
Evet.
Sen o anda gözüken yani farklı bir adamcağızın portresidir.
Evet.
Beklentiyi hocam sıfır indirdiğiniz zaman herkesle çok mutlusunuz.
Evet.
Eşinizle çok mutlusunuz. Çocuklarınızla efendim. Tabii beklenti derken hani nefsimiz adına olan beklenti. Yoksa yani çocuğumuzun belli bir ahlaki efendim kıvamda olmasını beklemek hakkımız.
Bekliyoruz ama onun koşullarını oluşturursak İllaki. Bekliyoruz. Yoksa hem atıyorum çocuğu hem okula gönderme ya da dersleriyle ilgilenme hem de başarı bekle mesele yani.
Veya baba akşam özür dilerim içki masasında bir elinde sigara bir elinde kadeh.
Evet.
Ama çocuğun çok ahlaklı, namuslu.
Dürüst olsun ya.
Beklemesi gibi. Hatta hocam böyle tiplerin bir kısmı çocuklarını falan böyle dini okullara gönderiyor.
Evet. Arkamdan fatiha varsa.
Olsun tabii imanın göstergesidir inşallah. Güzel bir şey ama.
Evet.
Şimdi çocuğa haksızlık ama.
Evet.
Çocuk gidiyor okulda güzel şeyler öğreniyor. Akşam eve geliyor. İnsanların biliyorsunuz rol modeli genelde babasıdır evet. Çocukken. Annesidir, yakın akrabalarıdır. Babasını değişik bir ortamda görüyor.
Ya da şey var mesela bizim Karadeniz'de olur. Adam Ramazan'da karısını sahura kaldırıyor, tamam mı? Kendisi oruç tuttuğu yok yani. Ama şeylere de kalkıyor, sahura da kalkıyor. Soruyor karısı, yani niye kalktın yani, oruç tutmuyorsun ki? Ya diyor, sahurda mı yapmayalım şimdi? Ama mesela karısının oruç tutmasını, karısının namaz kılmasını istiyor.
O da hocam iman kanıtı Allah'ın izniyle.
Bir kanıtı tabii,
kanıtı ama egele değil.
Ya evet.
Hatta bazen o tersi tepiyor.
Ters tepe tabii,
ters
yani.
Çünkü diyor ki çocuk, ya babam bana şunu söylüyor.
Kendisi
bunu yapıyor. Bu sefer inadına, sırf babası olan kızgından dolayı yapmıyor mesela.
Yapmıyor evet.
O da ayrı bir sıkıntı. Hocam tekrar geri geldik. Basiret sahipleri dünyanın ahiretin bir tarlası olduğunu bilir. Ve ona göre bu tarlaya iman tohumunu eker. Taat ve ibadet ile onu sular. İlginç hocam bir tabir kullanmış.
Evet.
Burada. Yani hani hadiste geçiyor gerçi bu, biliyorsunuz hocam. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani bu tarlayı ekelim ki ahirette biçmeye ümidimiz olsun.
Evet.
Hatta bunu çok
hatta
da güzel söylüyor.
Hatta onu besleyip de büyütüyor yani. Yani toprağa ekmesi yetmiyor. Toprağa kazıyorsun, ekiyorsun, sonra besleyip büyütüyorsun, suluyorsun. Yani bir şeyi var yani. Boş beleş değil yani.
Sizin dediğiniz gibi pozitif bir enerji ümit esasında hocam.
Evet.
Böyle yani bazıları ümit etmeyi işe zannediyor. Dediğiniz gibi dilek, temenni ve ümit, bunlar farklı şeyler. Hatta hocam buna ahmaklık da diyor İmam Gazali.
Evet.
Ahmaklık hiçbir sebep yoksa.
Dilek tam şey, polyanlacı tarzda iyimserlik yani.
Dilek ve temenni sizin kontrolünüz olmayan şeyler. Yani ekin ektiniz, Allah'tan yağmur yağmasını yani dilek tutuyorsunuz. Çünkü şartları yere getirme imkanınız yok. Yağmur bizim elimizde değil. Ama dediğiniz gibi yani burada sufiler bunu çok hocam her zaman vurgularlar. Burası bir bahçe, bir tarla. Hatta Mevlana der ki arpa eken arpa biçer.
Buğday beklemesin yani.
Sen hiç arpa ekip de buğday biçen gördün mü der.
Evet.
Tarla bir de hocam, tarlaya da yani öyle diken ekmek yok.
Evet.
Tarlaya diken ektiniz. Ondan sonra buğday bekliyorsunuz.
Evet.
Veya tarlanın dikenlerini sökmediniz zamanında. Ahirette diyorsunuz ki ben işte nohut yiyeceğim, pirinç yiyeceğim. Mümkün değil.
Yani. Orada Mevlana şey de diyordu hocam dediğiniz beytte devamında. Her şeyin suçunu kadere atma diyordu yani. Bir karikatür vardı. Ben o argo da ben onu basitleştireyim. Her şey kader değil diyor. Birçoğu senin halt yemen diyor. Sen halt diyorsun, halt ediyorsun, sonra kader diyorsun yani.
Kader hocam daha çok sizin kontrolünüz, hepsi kader ama hani biz daha çok Türkçe'de öyle kullanırız. Yani sizin kontrolünüz yok. Şimdi
evet.
Hocam adam arabayı 160-180 basıyor.
Evet.
Tekerleri eski. Arabanın bakımı da yok.
Evet.
Yollar da kötü. Gidip tosluyor bir başka.
Ondan sonra kader oluyor.
Arabaya veya bir ağaca veya bir taşa. Ya kaderimiz de bu varmış.
Evet.
Alakası yok. Sen yani o kaderi sanki böyle yalvardın. Allah'ım ne olur bana kaza ver.
Evet.
Lisan-ı halinle. Ben bu arabayı çarpmak istiyorum bir tarafa. Ama şu oluyor hocam. Yani arabanız bakımlı. Hızınız makul.
Her şey ama dört dörtlük neredeyse.
Tepenize işte olmadık bir şey düşebiliyor.
Evet, bir üst geçitten geçiyorsun. Yukarıdan bir araç üstüne düşüyor.
Şimşek çakıyor.
Evet.
Veya bir koca kamyon uyumuş. Tam önünüze böyle hiç kaçamayacağınız şekilde direksiyonu kırıyor hocam. Yani bunlar olur. Bunlar
evet.
İşte tamam.
Ama o yani kısım kader. Yani.
Ama dediğiniz gibi yani adam hiçbir tedbir almadan bunu biz Türkler çok yapıyoruz hocam.
Evet, bir de şey mesela kader mahkumu diye bir jargon da türemiş yani buradan. Şimdi bu şeye hapishaneye girmiş yani mahkemede mahkum edilmiş. Tamam, bir kısmı hakikaten kader mahkumu da ya hırsız çalmışsın da yani böyle sebep yok çalmışsın yani. Hani aç kalarak çalmamışsın yani.
Aynen.
Adı kader mahkumu olmuş yani.
Hocam bu da çok yanlış.
3 kişiyi 5 kişiyi haksız yere kurşunla canını almış, sonra hop ne kader mahkumu.
Yani mazlum, haciz.
Yani.
Kaderin zulmü.
Allah'ın sevgili kuluymuş meğer ya.
Kaderin zulmettiği bir insan şeyini. Hocam demek ki insanda böyle bir süplüme etme, ne bileyim, her şeyi kendi için caiz görme şeyi de var.
Evet.
Yani adam öldürüyorsunuz, ne yapalım, kader şey yapmış falan. O yüzden hocam bu suçların çoğu da büyük filozof esasında. Stoacı bilmem işte.
Yani kafayı hocam, kullanıyor yani.
Filozofların bile akıl etmediği şeyleri
akledebiliyor yani.
Demek hocam o zaman suç işleme. Madem bu kadar aklın var.
Değil mi?
Büyük felsefelere.
Suç işlememek için kullan yani bu
imza
akla.
İmza atacak kadar felsefen varsa, filozof kafası varsa.
Evet.
Hocam zaten Allah bize çok büyük kafa vermiş. Çok büyük beyin vermiş. Yani bir hayatta kalmak için beyne ihtiyacımız olsa hocam belki %1 beyin yetiyor bize.
Evet.
Çünkü diğer işte bizim gibi eli ayağı düzgün olmayan, yani daha böyle az hocam, işte gözleri kör köstebek, burnuyla yani yaşıyor.
Evet.
Ufak beyni var. Ama hayatta kalıyor yani, hiç açlığında ölmüyor yani köstebekler. Evet. Ne bileyim hocam, fok balıkları falan, büyük cüsseli penguenler değil mi?
Evet.
Yani sadece böyle paytak paytak
yürüyerek.
Yürüyor o kadar yani. Hani havada uçamıyor, yeri kazamıyor, ne bileyim ağaca tırmanamıyor.
Ama Allah bir özellik vermiş, okyanusa girdi mi fişek gibi.
Aynen.
Yani yerinde kullanmak gerekiyor. Şimdi penguen ben okyanusa girmeyeyim dese bildiğin paytak paytak yürüyen, aç, sefil, sersefil gezen bir şey olacak. Sen okyanusa gir. Şimdi ben okyanusa girmem. Girmezsen o zaman aç kalırsın yani.
Allah sana o kadar özellik vermiş, el ayak vermiş, göz kaş efendim güzel konuşma
vermiş,
beyan imkanı vermiş. Sen de iş yapmıyorsun.
Ya en başta hocam ben burada şeyi görüyorum işte, karamsarlık, kötümserlik. Yani bu umutsuzluk, ümitsizlik insanı şey diyor. Kierkegaard bir filozof, Danimarkalı şeydir. Umutsuzluk ölümcül bir hastalıktır der. Kelimenin tam anlamıyla.
Hocam bunu haftaya devam edelim biraz. Çok olur. Güzel bir konu. Süremiz de bitti. Yani konu israf olmasın. Umutsuzluk
ölümcül bir hastalıktır.
Harika bir söz hocam. Evet. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının sonuna gelmiş olduk. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın efendim.